Ayrım 2. Duman Olan Adam, May Siyoval. Sayfa 16. Şehir giysilerini üstünden attıktan sonra kayalıklardan denize girip biraz yüzdü. Sonra mavi pantolonuyla üstünü giydi. Akşam yemeğinden sonra kulübenin dışında oturup karısıyla sohbet etti. Güneşin ayna gibi denizin arkasında gözden yetişini izledi. Oğluyla suya ağ attıktan sonra erkenden yattı. Çok uzun zaman sonra ilk kez başını yastığa koyduğu gibi uyumuştu. Uyandığında güneş ufukta alçaktaydı. Martin Beck çiğ kaplı çimenlere yalın ayak basarak kulübenin dışındaki kayaya oturdu. Sanki bugün de bir önceki kadar güzel bir gün olacaktı. Fakat güneş henüz ısıtmadığından Martin Beck pijamalarda üşümüştü. Bir süre sonra tekrar içeri girdi, bir fincan kahveyle verandada oturdu. Saat 7 olunca giyinip oğlunu uyandırdı. Çocuk istemeye istemeye yataktan çıktı. Sandalla suya açılıp ağları topladılar. Bir avuç yosun ve su bitkisi dışında bir şey takılmamıştı ağa. Geri döndüklerinde diğer ikisi de kalkmıştı ve kahvaltı sofrası hazırdı. Kahvaltıdan sonra Martin Beck balıkçı kulübesine inip ağları asmaya ve temizlemeye koyuldu. Sabrını sınayan bir işti bu ve ileride aileye balık getirme sorumluluğunu oğluna yüklemeye karar verdi. Tam sonuncu ağı bitirecekken arkasında motorlu bir teknenin kesintili gürültüsünü işitti. Küçük bir balıkçı motoru köşeden dönüp doğruca üstüne geliyordu. Martin Beck teknedeki adamı hemen tanıdı. Nigrand'ı bu. Yandaki adada yaşayan küçük bir kayıklığın sahibiydi ve onların en yakın komşusuydu. Beklerin adasında içme suyu olmadığından suyu ondan alıyorlardı. Nigrand'de aynı zamanda telefon da vardı. Nigrand tekneyi durdurup "Telefon var, en kısa zamanda aramanı istiyorlar. Numarayı telefonun yanındaki kağıda yazdım." diye seslendi. "Kim arıyormuş, adını söylemedi mi?" dedi Martin Beck. Oysa ki aslında biliyordu. "Ona da yazdım. Şimdi Skerholmen'e gitmem lazım. Elsa'da çilek tarlasında ama mutfağın kapısı açık." Nigrand tekrar motoru çalıştırdı ve kış tarafında ayakta durup koya doğru yol aldı. Gözden kaybolmadan önce veda anlamında elini havaya kaldırdı. Martin Beck onu kısa bir süre izledi, sonra iskeleye yürüdü, sandalı çözüp Nigrand'in kayıkhanesine doğru kürek çekmeye başladı. Kürek çekerken içinden şöyle düşündü. Adı batasıca, Kohlberg'in adı batsın, tam da varlığını unutmuşken. Duvardaki telefonun altında duran not defterinde Nigrand el yazısıyla neredeyse okunmayacak bir tarzda şunu yazmıştı. Hammar 54-10-60. Martin Beck hemen numarayı çevirdi ve operatörün onu bağlamasını beklerken kafasında alarm çanlarını duymaya başladı. Hammar buyurun dedi Hammar. Evet ne oldu?
Çok özür dilerim Martin ama senden en kısa sürede dönmeni rica edeceğim. Tatilinin geri kalanı güme gidebilir. Yani ertelenebilir işte.
Hammar birkaç saniye sessiz durdu sonra.
Gelirsen yani dedi.
Tatilimin geri kalanı mı? Daha tatil yapmadım ki.
Çok üzgünüm Martin ama seni lüzumsuz yere çağırmam bilirsin. Bugün gelebilir misin?
Bugün mü? Ne oldu ki?
Eğer bugün gelebilirsen çok iyi olurdu. Gerçekten önemli bir durum. Buraya gelince daha fazla bilgi verebilirim.
Bir saat sonra bir vapur kalkıyor dedi Martin Beck. Sivrisinek lekeleriyle dolu pencereden güneş ışınlarının pırıldadığı koya doğru baktı.
Bu kadar önemli olan da ne? Kohlberg ya da Melander halledeme...
Hayır, bunu senin halletmen lazım. Bildiğim kadarıyla birisi ortadan puf diye kaybolmuş.
3. Bölüm. Martin Beck şefinin odasının kapısını açtığında saat 1'e 10 vardı ve tamı tamına 24 saatliğine tatile gidip dönmüştü. Emniyet müdürü Hammar iri kıyım bir adamdı, ensesi kalındı, gür kırçıl saçları vardı, döner sandalyesinde sessizce oturuyordu. Ön kollarını masasına yaslamıştı. En sevdiği mesleklerden birini icra etmekle meşguldü, yani hiçbir şey yapmıyordu. Yüzü sirke satarak,
''Ah geldin demek'' dedi, ''tam vaktinde. Yarım saat sonra dibdesin.''
''Dışişleri Bakanlığı mı?''
''Aynen, şu adamla görüşeceksin.''
Hammar baş parmağıyla işaret parmağının ortasında bir kart viziti köşesinden, sanki üstünde tırtıl yürüyen bir marul yaprağını tutar gibi tutmuştu. Onun için hiçbir şey ifade etmiyordu.
Ağır toplardan, üstlerden biri dedi Hammar. Kendini bakanın yakını sanıyor. Bir an durup sonra ben de bu adamın adını daha önce hiç duymadım diye ekledi. Hammar 59 yaşındaydı ve 1927 yılından beri polisti, siyasetçileri hiç sevmezdi. Bu sefer hiç de öfkeli değilsin dedi Hammar. Martin Beck bir süre bunun şaşkınlığıyla düşündü. Öfkeli olamayacak kadar çok şaşkınlık içinde olduğuna kanaat getirdi. Mesele tam olarak ne?
Sonra konuşuruz. Hele şu kuş beyinliyle bir tanış da.
Ortadan kaybolan birisi var dedin. Hammar işkence çekerek pencereden dışarıya gözlerini dikti. Sonra omuz silkip konuşmaya başladı.
Aslında tüm bunlar aptalca. Doğrusunu istersen ben dibe gidene kadar sana başka bilgi vermemem söylendi.
Onlardan da mı emir almaya başladık artık?
Bildiğin üzere bir sürü departman var dedi Hammar dalgın bir şekilde.
Bakışları yaz mevsiminde coşmuş yeşilliğin arasında bir yerde kayboldu. Burada işe başladığımdan beri bir alay bakan geldi geçti.
Bunların çoğu ben portakal biti hakkında ne kadar biliyorsam polis teşkilatı hakkında o kadar bilgi sahibi. Yani varlığı haricinde hiçbir şey bilmiyorlar. Hoşça kal dedi hızlı.
Hoşça kal dedi Martin Beck. Martin Beck kapıya ulaşınca Hammar şimdi kendini toplayıp
Martin dedi.
Efendim.
Ancak sana tek söyleyebileceğim şu, eğer istemezsen bu işi almak zorunda değilsin.
Bakanın yakını olan adam iri yarı heybetli ve kızıl saçlıydı. Martin Beck'e ıslak mavi gözlerle baktı. Hızla ayağa kalkıp bir kolunu öne uzatmış halde masasının etrafından yürüyüp öne çıktı.
Ne güzel dedi, iyi ki geldiniz.
Büyük bir coşkuyla tokalaştılar. Martin Beck hiçbir şey demedi. Adam tekrar döner sandalyesine oturdu. Soğuk piposunu aldı ve geniş sarı at dişleriyle ucunu ısırdı. Ardından sandalyeye kuruldu, baş parmağını piposunun lülesine sokup bastırdı, bir kibrit çaktı ve çıkan dumanın arkasından ziyaretçisine alıcı gözle soğuk bakışlar attı.
Merasime gerek yok dedi, ciddi bir konuşmaya hep böyle başlarım. Eğri oturup doğru konuşalım. Böyle daha doğru olur.
Benim adım Martin.
Benimki de dedi Martin Beck kasvetle.
Bir saniye sonra şansa bak, şimdi mesele daha da karmaşık bir hal alacak dedi.
Adam küçük dilini yutmuş gibiydi. Martin Beck'e cin gibi baktı, sanki bir ihanet kokusu almıştı. Arkasındansa gümbür gümbür bir kahkaha patlattı.
Elbette çok komik, ha ha ha ha.
Birdenbire susup telefona döndü. Gergince düğmelere basarak evet evet kahkahadan geberiyoruz diye mırıldandı. Sesinde mizahtan eser yoktu.
Alf Matson dosyasını alabilir miyim diye seslendi.
Orta yaşlı bir kadın elinde bir dosyayla içeri girip dosyayı masada adamın önüne koydu. Adam kadına bakış atmaya bile tenezzül etmedi. Kadın kapıyı arkasından kapatınca Martin soğuk ve kişiliksiz balık gözlerini Martin Beck'e çevirip aynı anda da dosyayı açtı. Kalemle karalanmış notların olduğu tek bir sayfa vardı içinde.
Çok karmaşık ve hiç hoş olmayan bir hikaye bu dedi.
Ya dedi Martin Beck, hangi açıdan?
Matson'u tanıyor musun?
Martin Beck olumsuz anlamda başını salladı.
Hayır mı? Aslında bayağı meşhur gazeteci. Daha çok haftalık yayınlarda yazıyor. Televizyonda da çıkar. Zeki bir yazar. Burada.
Bir çekmeceyi açıp içini karıştırdı. Sonra bir başka çekmece. Derken sonunda kayıt defterini yerinden kaldırıp aradığı şeyi buldu. Kapıya pis bir bakış fırlatarak
özensizlikten nefret ederim dedi.
Martin Beck adamın elindekini inceledi. Altı üstü Alf Matson adında birisi hakkında daktiloda muntazamca yazılmış bilgiler içeren bir dosyaydı. Görünüşe bakılırsa adam sahiden de gazeteciymiş. Haftalık büyük gazetelerden birinde çalışıyormuş. Martin Beck'in hiç okumadığı ancak çocuklarının elinde gördüğünde açığa vurmadığı bir kaygı ve güvensizlik duyduğu bir gazetede. Ayrıca Alf Sixten Matson'un 1934 yılında Göteborg'da doğduğu belirtilmiş. Dosyaya iliştirilmiş sıradan bir pasaport fotoğrafı da ekte yer alıyordu. Martin Beck başını yana kırıp oldukça genç, bıyıklı, kısa düzgün bir sakalı ve yuvarlak tel çerçeveli gözlükleri olan adamın resmine baktı. Yüzü öylesine ifadesizdi ki fotoğraf herhalde şehrin her yerindeki şipşak fotoğraf kabinlerinden birinden çekilmişti.
Martin Beck dosyayı masaya koyup kızıl saçlı adama soru sorarcasına baktı.
Alf Mattson ortadan kayboldu dedi adam üstüne basa basa.
Ah öyle mi? Yani araştırmalarınız bir sonuç vermedi.
Hiçbir araştırma yapılmadı, yapılmayacak da dedi adam manyak gibi ileriye sabit bakarak.
O ıslak bakışların altındaki çelik gibi kararlılığı ilk başta gözden kaçıran Martin Beck hafifçe kaşlarını çattı. Ne kadardır ortada yok?
10 gündür.
Bu cevap Martin Beck'i pek şaşırtmamıştı. Adam 10 dakika ya da 10 yıl deseydi de bir fark yoktu zaten. Martin Beck'i tek şaşırtan nokta o esnada adada sandalda kürek çekmek yerine orada oturuyor oluşuydu. Kol saatine baktı. Muhtemelen akşam vapuruna yetişebilecekti.
10 gün pek uzun bir süre değil dedi uysalca.
Yakındaki bir odadan başka bir memur geldi ve konuşmaya öylesine patladak girdi ki Martin Beck adamın deminden beri kapıyı dinlediğini tahmin etti. Herhalde bir çeşit yönetici diye düşündü Martin Beck.
Özellikle bu davada fazlasıyla uzun dedi yeni giren. Durum son derece olağan dışı. Alf Mattson 22 Temmuz'da uçakla Budapeşte'ye gitti. Bir yazı için oraya dergi göndermişti. Ertesi pazartesi buradaki Stockholm'daki ofisi arayıp her hafta düzenli olarak yazdığı köşe yazısını okumalıydı. Ancak yapmadı. Alf Mattson'un işlerini her zaman tam vaktinde teslim ettiği gözden kaçırılmaması gereken bir ayrıntı. Yani son teslim tarihini asla geçirmezmiş. 2 gün sonra dergi Budapeşte'deki oteline telefon etmiş. Otel adamın orada kaldığını ancak o anda otelde olmadığını söylemiş. Dergi Mattson'a bir mesaj bırakıp otele gelir gelmez Stockholm'e bilgi vermesini söylemiş. 2 gün daha beklemişler, hiç haber alamamışlar. Dergi burada karısıyla temasa geçmiş. Karısı da ondan haber almamış. Burada önemli bir gelişme yok çünkü zaten boşanmak üzereymişler. Geçen cumartesi editör bizi aradı. O zamana dek otelle tekrar irtibat kurmuştu ve en son aramalarından bu yana kimsenin Mattson'u görmediğini öğrenmişti. Ancak eşyaları hala odasında, pasaportu resepsiyondaydı. Geçen pazartesi Ağustos'un ilk günü oradaki adamlarımızla iletişime geçtik. Mattson hakkında hiçbir bilgileri yoktu. Ancak onların deyişiyle Macar polisinin nabzını yokladılar. Görünüşe göre oralı değillerdi. Geçen salı derginin baş editörü bizi ziyarete geldi. Çok tatsız bir görüşmeydi.
Kızıl saçlı adam ikinci plana düşmüştü. Buna sinir olarak piposunun ucunu ısırıp
''Evet aynen öyle tatsız bir görüşmeydi.'' diye ekledi.
Bir saniye sonra açıklama niyetine
''Sekreterim.'' diye ekledi. ''Evet.'' dedi sekreter. ''Her neyse o konuşmanın sonucunda resmi olmayan yollardan en üst düzeyden polisle temasa geçtik. Devamında da bugün siz buraya geldiniz. Sizi burada gördüğümüze çok memnunuz bu arada.''
Tokalaştılar. Martin Beck henüz çözememişti. Düşünceli bir halde burun kemerini ovdu.
''Maalesef tam olarak anlamış değilim.'' dedi. ''Editörler neden meselenin sıradan bir şekilde bilgisini geçmedi?''
''Birazdan anlayacaksınız. Baş editör ve derginin basılmasından sorumlu kişi aynı kişi. Yani meseleyi polise rapor etmek ya da resmi bir soruşturma istemedi. Çünkü o zaman bu durum hemen duyulacak ve basına yayılacaktı.'' Mattson derginin kendi muhabiriydi. Üstelik yurt dışına röportaja gittiğinde ortadan kaybolmuştu. Dolayısıyla haklı ya da haksız bilemem dergi bunu kendi haberi olarak algılıyor. Baş editör Mattson için çok endişeleniyordu. Öte yandan onların deyişiyle bir sansasyonel haber yani bir süreli yayının tirajını şıp diye yüz binlerce sayıya yükseltecek bir haber kokusu aldığını da su getirmez bir gerçek şeklinde ifade etti. Bu derginin genelde takip ettiği çizgiyi bilseydiniz o zaman görürdünüz ki... Her neyse muhabirlerinden biri sırra kadem bastı ve bunun Macaristan'da meydana gelmesi haberin değerini bir nebze bile düşürmüyor.
Yani demir perdenin ardında dedi kızıl saçlı adam iç karartarak.
Biz böyle tabirler kullanmıyoruz dedi diğer adam. Umarım bunların ne anlama geldiğinin farkındasınız. Eğer bu durum ihbar edilirse, basına sızarsa bu zaten kötü olur. Haber gazetelerde makul bir yer kaplasa ve gerçekleri net bir şekilde yansıtsa bile durum böyle. Ancak eğer dergi bütün gelişmeleri kendine saklar ve sadece kendi amacı için kullanırsa, o zaman kim bilir? Neyse, önemli ilişkiler zedelenir ki biz ve başkaları bu ilişkileri kurup geliştirmek için çok zaman harcadık ve emek verdik. Derginin editörü pazartesi günü geldiğinde yanında da tamamlanmış bir yazı vardı. Biz de buruk bir zevkle okuma şansına nail olduk. Eğer o yazı basılırsa bazı açılardan tam bir felakete yol açar. Eğer bu haftaki sayıya koymayı ciddi ciddi düşünüyorlarsa tabii. Bu yazının basılmasını önlemek için bütün ikna gücümüzü kullanmak ve akla hayale gelecek her tür yolu denemek zorunda kaldık. Bütün görüşme sonunda baş editörün bize ultimatum vermesiyle bitti. Eğer Matson kendiliğinden nerede olduğunu bildirmezse ya da eğer onu önümüzdeki haftanın sonuna kadar bulamazsak, o zaman kızılca kıyamet kopacak.
Martin Beck saç diplerine masaj yaptı. Anladığım kadarıyla dergide soruşturmayı kendince yürütüyor dedi. Memur dalgın dalgın üstüne baktı. Adam şu anda öfke içinde piposunu çiğniyordu.
Benim kapıldığım izlenime göre derginin o yöndeki çabaları bayağı iyi niyetli. Bilhassa bu alandaki faaliyetleri bir sonraki uyarıya kadar dondurulmuş. Bundan ötürü Matson'un nerede olduğu hakkında en ufak bir fikirleri bile yok.
Adam şüphesiz sırra kadem basmış dedi Martin Beck.
Evet aynen, çok endişelendirici bir durum.
Ama duman olup uçmadı ya dedi kızıl saçlı adam.
Martin Beck bir dirseğini masanın kenarına yasladı, yumruğunu sıkıp parmak boğumlarını burun kemerine bastırdı. Vapur, ada ve iskele zihninde gittikçe uzaklaşıp silikleşiyordu.
''Benim buradaki rolüm ne?'' dedi. ''O bizim fikrimizde ancak şahsen siz olacağını bilmiyorduk. Biz bunların hepsini kendimiz soruşturamayız, en azından 10 gün içinde.'' Her ne olduysa adam bir nedenle kimliğini mi gizledi, intihar mı etti, kaza mı geçirdi, yoksa başka bir şey mi oldu, polislik bir mesele. Yani bu iş ancak bir profesyonel tarafından yürütülebilir. Dolayısıyla bayağı gayri resmi bir şekilde biz de en üst seviyedeki polisle irtibata geçtik. Birisi seni tavsiye etti. Şimdi zurnanın zırt dediği yer senin bu davayı üstlenip üstlenmeyeceğin. Kalkıp buraya gelmiş olman bile sanırım diğer görevlerinden alınacağın anlamına geliyor.
Martin Beck kahkahasını bastırdı. İki memur da ona sertçe bakıyordu. Tahminince bu davranışını yakışıksız bulmuşlardı.
Evet, herhalde alınırım dedi balık ağlarını ve kürekleri düşünerek. Ancak benim tam olarak ne yapabileceğimi düşünüyorsunuz?
Memur omuz silkti.
Oraya gideceğini herhalde, onu bulmanı. İstersen yarın sabah gidebilirsin. Her şey ayarlandı. Bizim kanallarımız sayesinde tabii. Geçici süreliğine bizim kadroya transfer edilecek ve maaşını bizden alacaksın. Ancak resmi bir göreve atanmayacaksın. Doğal olarak sana her yönden yardım edeceğiz. Mesela istersen oradaki polisle irtibata geçebilirsin ya da geçmeyebilirsin. Dediğim gibi yarın sabah yola çıkabilirsin.
Martin Beck şöyle bir düşündü.
O zaman öbür gün.
O da olur.
Bugün öğleden sonra haber veririm.
Çok fazla düşünme ama.
Bir saate kalmaz telefon ederim. Hoşça kalın.
Kızıl saçlı adam bir telaş masasının arkasından çıktı. Sol eliyle Martin Beck'in sırtını sıvazlarken sağ eliyle de tokalaştı.
Hoşça kal öyleyse. Hoşça kal Martin.
Elinden geleni yap. Konu önemli.
Gerçekten öyle dedi diğer adam.
Evet dedi kızıl saçlı, belki de elimizde bir başka Wallenberg skandalı var.
Özellikle bu adı ağzımıza almamamız söylenmişti dedi diğer adam bezgin bir çaresizlikle.
Martin Beck başıyla onaylayıp çıktı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.